Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altın Oluk Dergisi'nin Ocak 2024 sayısında yer alan Hak Dostlarından Hikmetler Aziz Mahmut Hüdayi 28 başlıklı yazıyı paylaşacağız. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin imzasını taşıyor aktaracağımız bu yazı. Hüdayi Hazretleri buyurur. Cümle insan bir babadan, bir anadan oldular. Pes yine birbirine hıklu haset etmek neden? Bütün insanlar bir anne babanın evladıdır. Öyleyse birbirine kin ve haset duymak nedendir? Meşhur kıssadır. Ölüm döşeğindeki bir zat oğullarından birkaç değnek istemiş. Sonra da getirilen değnekleri bir demet yapıp, hadi bunu kırın demiş. Oğulları kıramayınca demeti çözmüş ve şimdi değnekleri birer birer alın bakalım kırabilecek misiniz demiş. Hepsi birer değnek alıp kırmış. Bunun üzerine o zat, evlatlarım işte siz de benden sonra bu değnekler gibisiniz. Toplu olduğunuz müddetçe sizi kimse yenemez. Lakin ayrılığa düşerseniz çabuk kırılır, bozguna uğrarsınız diyerek onlara hayatları boyunca bir ve beraber olmalarını tavsiye etmiş. Cenab-ı Hak bütün müminleri din kardeşi kılmış ve bu kardeşliğin ne pahasına olursa olsun muhafaza edilmesini emir buyurmuştur. Ayet-i Kerime'de buyuruluyor, Allah'a ve Resulüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin, yoksa korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Yani Müslümanlar birlik ve beraberlik içinde bulunmazlarsa Allah'ın rıza, muhabbet, rahmet ve inayetinden mahrum kalarak güç ve kuvvetlerini kaybederler. Nitekim hadis-i şerifte cemaatte rahmet, ayrılıkta azap vardır buyurulmuştur. Yüce dinimiz İslam, emrettiği ibadet hayatıyla dahi müminler arasında birlik, beraberlik, yardımlaşma ve kardeşliği pekiştirmeyi hedeflemektedir. Nitekim 5 vakit namazda cemaatle bir araya gelip omuz omuza vermek, aynı kıbleye yönelerek Allah'a ibadet etmek, mümin gönüllerin adeta yek vücut olup kaynaşmasına vesiledir. Hac ise bunun çok daha büyük bir tezahürüdür. Zira dünyanın dört bir tarafından gelen Müslümanlar, Kabe'nin etrafında ümmetin birliğini temsil eden büyük bir tevhid manzarası arz etmektedir. İslam, müminlerin birlik ve beraberliğine bu kadar ehemmiyet verirken, bu hususta ihmal ve gaflet göstermek, hatta kardeşliği zedeleyecek ırkçılık gibi hal ve tavırlar sergilemek, müminlerin arasını bozmak için fırsat kollayan şeytana davetiye çıkarmaktır. Bu fırsatı yakalayan şeytan aleyhilâhne, müminlerin nefsaniyetlerini tahrik ederek aralarını daha da bozmakta gecikmez. Bunun için Cenab-ı Hak biz kullarını ikaz buyuruyor. Ey iman edenler! Hep birden barışa, selamete girin. Sakın şeytanın adımlarına uymayın. Şunu asla unutmayalım ki, ümmetin dirliği için evvela birliği zaruridir. Bugün Müslümanlara zulmeden İslam düşmanlarının en büyük kozu da ümmetin dağınıklığıdır. İslam düşmanları, Müslümanların bu zaafından cesaret bularak zayıf gördükleri Müslüman toplumları tek tek yutmaya çalışıyorlar. Ne kadar ibretlidir ki Hristiyanlar, tahrif edilmiş inançlarına göre Yahudileri, Hazreti İsa'yı çarmıha germeleri sebebiyle Tanrı katili olarak görüp lanetli bir kavim kabul ederler. Aynı şekilde Yahudiler de kendi muharref inançlarına göre Hazreti İsa'nın nesebiyle ilgili çirkin iftiralarda bulunur ve onu haşa sapkın biri olarak görürler. Nitekim tarihte Yahudi ve Hristiyanlar uzun müddet birbirlerine düşmanlık etmişler. Bilhassa Hristiyanlar kendi topraklarında yaşayan azınlık Yahudilere büyük zulüm ve katliamlar yapmışlardır. Hatta Yahudiler İspanya'daki büyük katliamdan ecdadımız Osmanlı'nın merhametiyle kurtulmuşlardır. Buna rağmen birbirinin can düşmanı olması gereken Yahudi ve Hristiyanlar, küfür tek millettir hükmünü teyit ederek bugün Müslümanlara karşı birleşebiliyorken, Allah'ın kardeş kıldığı Müslümanların dindaşlarını katliamdan kurtarmak için bile yek vücut olamayışı ne kadar da hazindir. Yahudi ve Hristiyanların aralarındaki derin ihtilaflara rağmen Müslümanlara karşı dost ve müttefik olabilmeleri Kur'an'ın hak kelamı olduğunu ispat eden ayrı bir mucizedir. Zira ayet-i kerimede buyruluyor: "Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirinin dostudurlar, birbirinin tarafını tutarlar. Sizden onları dost tutanlar kuşkusuz onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor: "Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmana teslim etmez." Fakat ne yazık ki bugün yeryüzünde zalimlerin olmayan insafına terk edilmiş milyonlarca din kardeşimiz, ümmetin dağınıklığının acı faturasını canlarıyla ödüyor. Ümmet İslam kardeşliği etrafında kenetlenemezse, dün Bosna'da, bugün Gazze'de olduğu gibi yarın sıranın hangi Müslüman topluma geleceği meçhuldür. Dolayısıyla bugün başta Filistin olmak üzere Suriye, Myanmar, Doğu Türkistan ve diğer İslam beldelerindeki mazlum din kardeşlerimizin içler acısı hali hepimizi derin bir nefis muhasebesine sevk etmelidir. Unutmayalım ki bu hal onlar için de ağır bir imtihandır, bizim için de. Onlar için sabır, sebat ve tahammül imtihanıdır. Bizim içinse din kardeşlerimize ne kadar vefa gösterebildiğimizin imtihanı. Bugün başta Filistin olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde insanlık dışı bir gaddarlığa maruz kalan din kardeşlerimiz hem dilleriyle hem de lisan-ı halleriyle feryat ediyor, içinde bulundukları çaresizliği duyurmaya çalışıyorlar. Bu kardeşlerimizi duymak, onların acısını acımız bilmek, canımızla, malımızla onlara yardımcı olmak hem bir din kardeşliği vecibesidir, hem de bir insanlık vazifesidir. Zira Cenab-ı Hak, "Sonra o gün dünyada yararlandığınız nimetlerden elbette hesaba çekileceksiniz," buyuruyor. Türkiye gibi müstesna bir vatanda yaşıyor olmamız büyük bir nimettir. Fakat bu nimetin bizlere yüklediği İslami, insani ve tarihi pek çok mesuliyet bulunuyor. Bu mesuliyetlerimizden biri de İslam coğrafyasındaki mazlum kardeşlerimizin kanayan yarasına merhem olmak, onların dertleriyle dertlenmek, maddi ve manevi bütün imkanlarımızda yanlarında olmaktır. İmam-ı Rabbani Hazretleri, "Bir savaş iki ordunun ittifakıyla kazanılır. Biri gaza ordusu, diğeri ise dua ordusudur," buyurmuştur. Bizler de elimizden gelen her türlü fedakarlığı yaptıktan sonra bu dua ordusunda da yer almaya gayret edelim. İslam alimleri, yeryüzünün herhangi bir bölgesinde zulüm gören, esir olan veya ezilen din kardeşlerine yardım etmeye muktedir olup da yardım etmeyen Müslümanların büyük bir günaha girdikleri hususunda ittifak etmişlerdir. Bu ağır vebalden kurtulmanın yegane çaresi, tevhid dini İslam'ın mensupları olan Müslümanların da vahdeti, yani birlik ve beraberliğidir. Yüce Rabbimiz bunu açıkça emrediyor. "Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanıp bölünmeyin. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin." Bu Kur'ani talimatlara rağmen sen-ben kavgaları devam ettiği müddetçe ümmetin başının felaketlerden kurtulmayacağı aşikardır. Bunun için Cenab-ı Hak benlik davalarını bir kenara bırakıp İslam kardeşliğini korumamızı diğer bir ayeti kerimede şöyle emir buyuruyor: "Siz gerçek müminlerseniz Allah'tan korkun. mümin kardeşlerinizle aranızı düzeltin. Allah ve Resulüne itaat edin. Dolayısıyla mümin, din kardeşinin ufak tefek kusurlarına bakmayacak. Affede affede, ilahi affa layık hale gelmeye gayret edecek. Gerektiğinde İslam kardeşliğini muhafaza uğruna fedakarlık ve feragatte bulunmaktan kaçınmayacak. Asr-ı saadette yaşanmış olan şu hadise ne kadar ibretlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bazı kabilelerin Medine'yi kuşatmak için toplandıklarını haber almıştı. Bunun üzerine 300 kişilik bir askeri birliği Amr bin As radıyallahu anh'ın kumandasında düşman üzerine gönderdi. Mücahitler düşmana yaklaştıkları zaman onların kendilerinden çok daha büyük bir ordu ve yığınak hazırlamış olduklarını haber aldılar. Bunun üzerine Amr bin As radıyallahu anh Resulullah'a haber gönderip yardım istedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı 200 kişinin başına geçirip yardımcı birlik olarak yola çıkardı. Amr bin As'la buluştuklarında beraberce hareket etmelerini ve aralarında anlaşmazlığa düşmekten kaçınmalarını sıkı sıkı tembih etti. Ebu Ubeyde radıyallahu anh gelince Amr bin As ona, ''Sizin de kumandanınız benim çünkü Resulullah'a haber gönderip bana yardım etmenizi kendisinden ben istedim. Sen ancak bana yardımcı olmak üzere geldin.'' dedi. Ebu Ubeyde radıyallahu anh de, ''Hayır, iş öyle değildir. Ben kendi birliğimin kumandanıyım. Sen de kendi birliğinin kumandanısın.'' dedi. Beraberinde bulunan sahabenin ileri gelenleri de bu hususta Ebu Ubeyde radıyallahu anh'ı desteklediler. Fakat Amr kararında ısrar edince Ebu Ubeyde büyük bir olgunluk göstererek ''Ey Amr'' dedi. ''Bilesin ki Resulullah'ın bana en son sözü, arkadaşının yanına varınca birbirinize karşı itaatli olun, aranızda anlaşmazlığa düşmeyin emri olmuştur.'' ''Eğer sen bana itaat etmezsen, ben sana itaat ederim.'' dedi ve Amr'ın emrine girdi. Ordu muzafferen Medine'ye dönünce bu iki sahabi arasında olanlar Resulullah Efendimiz'e haber verildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Allah Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı rahmetiyle esirgesin.'' buyurarak onun için hayır duada bulundu. Tarihte Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın ümmetin bölünüp parçalanmaması için hilafetten feragat etmesi, İdris-i Bitlisi Hazretleri'nin Doğu Anadolu'yu Barbaros Hayrettin Paşa'nın başta Cezayir olmak üzere fethettiği nice yerleri kendi iradesiyle Osmanlı'ya bağlaması, Cenab-ı Hakk'ın emrettiği İslam kardeşliği şuurunun muhteşem tezahürleridir. Müslümanlar arasında bu birlik, beraberlik ve kardeşlik şuuru bulunduğu müddetçe İslam alemi asırlar boyunca huzur içinde yaşadı. Şunu unutmayalım ki bugün İslam dünyasındaki dağınıklığın sebeplerinden biri İslam düşmanlarının Müslüman toplumlar arasına ektiği fitne tohumlarıysa da diğer bir sebebi de maalesef Müslümanlar olarak İslam kardeşliği şuuruna yeterince sahip olamayışımızdır. Dolayısıyla İslam'ın emrettiği birlik, beraberlik şuuru toplumun çekirdeğini teşkil eden aileden başlayıp içtimai, iktisadi, ticari ve siyasi hayattan milletler arası münasebetlere kadar her sahada müminlerin vazgeçilmez bir şiarı olmalıdır. Hüdayi Hazretleri buyurur: ''Menzil uzaktır, himmet et, can ile yolda hizmet et, varın nisarı hazret et, gel Hakk'a pervaz edelim. Gideceğin yer uzaktır, yüksek bir iradeyle gayret et. Allah yolunda canınla hizmet et, malını da onun rızası uğruna cömertçe infak et. Hadi gel, Hakk'a vuslat dergahına doğru kanat açalım.'' Can ve mal, insanın iki büyük imtihanıdır. Zira insan canını da malını da çok sever. Cenab-ı Hak da sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça birre, hayrın kemaline eremezsiniz buyuruyor. Yani iman, ibadet, muamelat ve ahlakta kemale ererek ilahi rıza ve muhabbete nail olabilmek için Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği bütün nimetleri gerektiğinde yine onun yolunda feda etmekten çekinmemek icap eder. İkinci Akabe beyatinde Abdullah bin Revaha radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e "Rabbin ve senin için şartların nedir?" diye sormuş. Efendimiz de "Rabbim için şartım, ona ibadet etmeniz, ona hiçbir eş tutmamanızdır. Kendi hakkımdaki şartım da canlarınızı ve mallarınızı nasıl koruyorsanız beni de öyle korumanızdır." buyurmuştu. Sahabiler bu defa "Böyle yaparsak bize ne vardır?" diye sordular. Efendimiz "Cennet vardır." buyurdu. Bunun üzerine orada bulunanlar "Bu ne karlı bir alışveriş, bundan ne döneriz ne de dönülmesini isteriz." dediler. Bunun üzerine şu ayeti kerime nazil oldu. Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Bu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da Allah üzerine bir hak vaattir. Allah'tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardır? O halde onunla yapmış olduğunuz bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte bu gerçekten büyük kazançtır. Nitekim bu büyük kazancı elde edebilmek için sahabe-i kiram, selefi salihin ve ecdadımız candan ve maldan fedakarlığa dair pek çok fazilet numunelerini tarihin şeref levhalarına nakşetmişlerdir. Sahabe-i kiram Allah yolunda canlarını ve mallarını seve seve feda ettiler. Allah Resulü Efendimiz bir infak seferberliği ilan ettiği zaman ellerinde ne varsa huzur-i saadete getirdiler. Allah Resulü'nün İslam'a davet mektuplarını kralların kelle uçurmaya hazır cellatlarının önünde iman cesaretiyle okudular. Allah için candan ve maldan nice bedeller ödediler. Calibi dikkattir ki veda haccında 120 bin sahabi mevcuttu. Bunun ancak 20 bin kadarı Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de metfundur. Diğerleri ise İslam'ı tebliğ etmek ve ilahi kerimetullah için dünyanın dört bir yanına sefer ettiler. Varabildikleri son nokta kabirleri oldu. Tarihimize baktığımız zaman Sultan Alparslan 1071'de Malazgirt Meydan Muharebesi'ne girmeden evvel bembeyaz elbiseler giydi ve askerlerine "Bu benim kefenimdir" dedi. Kendini cihan şöhretine değil şehitliğe hazırladı. Sonra da askerlerine şu veciz hitabede bulundu. "Ya muzaffer olur, gayeme ulaşırım ya da şehit olarak cennete giderim. Sizlerden beni takip etmeyi tercih edenler takip etsin. Ayrılmayı tercih edenler gitsinler. Burada emreden sultan ve emredilen asker yoktur. Zira bugün ben de sizlerden biriyim. Sizlerle birlikte savaşan bir gaziyim. Beni takip edenler ve nefislerini Yüce Allah'a adayarak şehit olanlar cennete, sağ kalanlarsa gaziliğe kavuşacaktır. Ayrılanlarıysa ahirette ateş, dünyada da alçaklık beklemektedir." Sultan Alparslan'ın bu ihlasına mukabil Cenab-ı Hak ona kendi ordusundan 5 kat daha kalabalık bir orduya sahip olan Roman Diyojen karşısında muhteşem bir zafer nasip etti. Sultan 1. Murat Hüdabendigâr 1389'da Kosova Ovası'na girdi. Şiddetli bir fırtına vardı. Göz gözü görmüyordu. O gece Berat Kandili'ydi. Murat Han 2 rekat namaz kıldıktan sonra gözyaşları içinde şu duayı yaptı. "Ya Rabbi, bu fırtına şu aciz Murat kulunun günahları sebebiyle çıktıysa onun yüzünden masum askerlerimi cezalandırma. Allah'ım, onlar buraya kadar sadece senin adını yüceltmek ve İslam'ı tebliğ etmek için geldiler. İlahi, bunca kere beni zaferden mahrum etmedin. Daima duamı kabul buyurdun. Yine sana iltica ediyorum. Duamı kabul eyle. Bir yağmur nasip eyle. Bu toz bulutu kalksın. Kafirin askerini aşikar görüp yüz yüze cenk edelim. Ya ilahi, mülk de bu kul da senindir. Ben aciz bir kulum. Niyetimi en iyi sen bilirsin. Maksadım mal mülk değildir. Yalnız senin rızanı isterim. Ya ilahi, bu mümin askerleri küffar elinde mağlup edip helak eyleme. Onlara öyle bir zafer lütfet ki bütün Müslümanlar bayram etsin. Dilersen o bayram gününün kurbanı da şu Murat kulun olsun. Cenab-ı Hak Sultan Murat'ın duasını kabul buyurdu. Hem büyük bir zafer hem de şehitlik mertebesini ihsan eyledi. Yine Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'un fethi için hazırlık yaparken ya İstanbul beni alır ya da ben İstanbul'u diyerek taşıdığı yüksek azim, kararlılık ve candan fedakarlık ufkunu dile getiriyordu. Fatih'in askerleri de İstanbul elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir hadisi şerifindeki peygamber müjdesine nail olabilme iştiyakına bürünmüşlerdi. Ok yağmurları altında Rum ateşleri ve kızgın yağlar üzerlerine dökülürken, Bizans surlarına tırmanıyorlar ve büyük bir iman vecdi içinde "Bugün şehit olma sırası bize geldi." diyorlardı. Yine bu şehadet aşkını Çanakkale Harbi'nde de görüyoruz. Çanakkale'de ordumuzun atacak barutu kalmamıştı. Düşman zahiren çok güçlü ve kalabalıktı. Buna rağmen müşahhas bir can ve mal infakı yaşandığı için Cenab-ı Hakk'ın yardımı tecelli etti ve zafer müyesser oldu. Velhasıl bir savaşta galip gelmek sırf sayı veya güç üstünlüğüne değil, haklı olmaya, doğruluğa, iman ve maneviyata bağlıdır. Zafer tacı kemiyetten ziyade keyfiyet sahibi orduların başına konulur. Batıl ordularının zafer zannettikleri zahiri galibiyetlerse ancak onların ebedi zillet ve hüsranlarının habercisi olan mezalimlerdir. Onların savaş adı altında hak, hukuk ve ahlak tanımadan yaptıkları katliamlar, tarihe ancak bir yüz karası olarak geçen zulüm, vahşet, cinnet ve cinayetlerdir. Bildiğimiz kadarıyla tarihte iki büyük çocuk katliamı yaşanmıştır. İlki, Hazreti İbrahim'in zuhuruna mani olmak için Nemrut'un yaptığı katliamdı. Nemrut, gördüğü bir rüya üzerine bir peygamber geleceğini ve kendisinin tanrılığını da, krallığını da yerle bir edeceğini anlamıştı. Bunun üzerine o sene doğan 100 bin erkek çocuğu katletmişti. İkinci büyük katliam da Hazreti Musa'nın zuhuruna engel olmak isteyen Firavun'un yaptığıydı. Firavun da gördüğü bir rüya üzerine 10 binlerce bebeği katlederek tahtını yıkacak olan Musa'nın gelişini önleyebileceğini zannetmişti. Halbuki Cenab-ı Hak onunla adeta istihza edercesine Hazreti Musa'yı Firavun'un sarayında yetiştirmişti. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri buyurur. Firavun zuhur edecek olan Hazreti Musa'yı imha için rivayete göre 70 bin masumu katletti. Halbuki katledilen çocukların hepsi Hazreti Musa'ya hayatında imdad olmak, onun ruhaniyetini güçlendirmek için öldürülüyorlardı. Çünkü Firavun henüz Musa'yı bilmiyorsa da Hak Teâlâ biliyordu. Elbette o masumların her birinin alınan hayatı Musa'ya ait olacaktı. Zira hedef o idi. Nemrut ve Firavun'un katliamlarından sonra üçüncü büyük çocuk katliamı da maalesef bugün Siyonist İsrail tarafından yapılıyor. Niyazımız odur ki geçmişte nasıl Nemrut ve Firavun helak olmuşsa inşallah bugün Filistinli kardeşlerimize zulmeden çocuk katilleri de aynı şekilde kahri ilahiye duçar olurlar. Cenab-ı Hak, bugün Gazze'de katledilen her masum yavrunun ruhaniyetini, İslam'ın istikbalindeki şanlı zaferlerin müjdecisi kılsın. Rabbimiz lütfu keremiyle şerleri hayra tebdil eylesin. Ümmet-i Muhammed'e birlik ve beraberlik, dirlik ve huzur ihsan buyursun. Mazlum kardeşlerimize de tez zamanda kurtuluş ve zafer nasip eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hak Dostlarından Hikmetler Aziz Mahmud Hüdayi Rahmetullahi Aleyh 28 başlıklı yazıyı paylaştık. Altınoluk Dergisi'nin 2024 Ocak sayısından aktardık bu yazıyı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.